Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri kitabının 23. bölümüne geldik. Konu, Pavlos'un Yahudilerin yüksek kurulu önündeki savunması. Pavlos artık bir tutsaktı. Bundan sonra onun bu tutsaklık döneminde yaptığı şeyleri izleyeceğiz. Pavlos'un bu noktadan sonra hem kendisi hem de vermiş olduğu ruhsal hizmetini savunurken göreceğiz. Bu arada Pavlos birkaç yöneticinin karşısına çıkarılacaktır. Yahudiler onu öldürmeyi tasarladıklarından dolayı Romalı yöneticiler tarafından Yeruşalim kentinden alınıp Kayseriye kentine götürülecektir. Sonunda itiraz edip Roma'ya gönderilmeden önce 2 yıl süreyle bu kentin cezaevinde tutsak olarak kalacaktır. Hatırlayacağınız gibi Pavlos Yeruşalim'e girmeli miydi, girmemeli miydi konularında daima çeşitli görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olmuştur. Pavlos Yeruşalim'e Tanrı'nın isteğiyle mi gitmişti? Bence Pavlos bütünüyle Tanrı'nın isteği altında gitmişti. Çalışmalarımız ilerledikçe Pavlos'un Tanrı'nın istemi altında olduğunu tekrar ve tekrar göreceğiz. Tabi Pavlos'un tutuklandığı ve sıkıntılı bir dönem yaşadığı doğruysa da tüm bunlar onun Tanrı'nın istemi altında olmadığı anlamına gelmez. Tam tersine Tanrı'nın istemi altında olduğunu gösterir. İncelemelerimiz sürdükçe Tanrı'nın elinin bu adamın üzerinde olduğunu da göreceğiz. Pavlos'un yaşamına yön veren kişi bugün sizin ve benim yaşamımıza da yön vermek istiyor kardeşim. Evet değerli dostum, bu çok yüce ve muazzam bir olaydır. Şu anda bulunduğumuz yerlerde Tanrı sizin ve benim yanımızda duruyor ve bize yol gösteriyor. Bir açıdan çoğumuz varlığımızı çok basit bir şekilde sürdürüyor, günlük yaşamlarımızı çok basit bir şekilde yaşıyoruz. Buna rağmen Tanrı bizimle ilgilenmek istiyor ve ilgileniyor da. Tanrı içinde yaşadığımız kültürün yarattığı çeşitli zorluklar karşısında yol göstermek, kılavuzluk etmek istiyor. Gerçekten Tanrı'nın yardımına büyük bir gereksinmemiz vardır. Hangi açıdan bakarsak bakalım, ona gereksinme duyduğumuz ortadadır. Bugün birçok insan aşırılığa kaçıyor. Pavlus'unkine benzer büyük duygusal ya da devrimsel deneyim edinmeye çaba gösteriyorlar. Sanımca bizim bu tür bir çabaya ihtiyacımız yoktur. Gerçeği söylemek gerekirse sizin ve benim böylesine büyük bir deneyime sahip olabileceğimizden kuşkuluyum. Bir insanın Mesih'e gelmesi basit bir imanla oluyor. Bizim Mesih'e güvenmemiz ve onunla birlikte yürümemiz gerekmektedir. O bize günlük yaşamımızın her ayrıntısında yol gösterecek, bizi yönlendirecektir. Romalı komutanın Pavlos'u nasıl tutukladığını, nasıl hapse attığını ve onu nasıl kamçılatmak istediğini görmüştük. Pavlos'un bir Roma vatandaşı olduğunu anlayınca onu kamçılatmaktan vazgeçmişti. Pavlos'un Yunanca konuşabilen bir Yahudi ve bir de Roma vatandaşı olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Pavlos çok iyi bir eğitim görmüş, çok yönlü bir kimseydi. Genelde din yöneticilerden oluşan Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin şimdi Pavlos'u yargılamak istiyordu. Pavlos kendi durumunu ve Sanhedrin'e karşı aldığı tutumunu savunmaya çalışmakla boşuna çaba harcıyordu. Rabbin eli Pavlos'un üzerindeydi. Halk Pavlos'u öldürmek istemiyle ayaklanınca Pavlos'u yargılanabilmesi amacıyla Kayseriye'ye götürerek Felix'in önüne çıkardılar. Pavlos'un İsa Mesih'in bir tutuklusu olarak yaşadığı olayların anlatıldığı Habercilerin İşleri 23. bölüm gerçekten dikkate değer ve heyecan verici bir bölümdür. Pavlos kurula dik dik bakarak kardeşler dedi, ben bugüne kadar tüm vicdan doğruluğuyla Tanrı'ya bağımlı yaşadım. Başkahin Hananya yanında duranlara onun ağzına vurmalarını buyurdu. Bunun üzerine Pavlos ona, Tanrı sana vuracak ey badanalı duvar dedi. Hem oturmuş ruhsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasaya ters olarak bana vurmalarını söylüyorsun. Habercilerin İşleri 23:1-3 ayetler arası. Pavlos şimdi Yahudilerin yüksek kurulunun önündeydi. Başkahinlerle konsey üyeleri oradaydılar. Başkahinin kabalığı gerçekten korkunçtur. Başlangıçta Pavlos'un konuşmasına izin vermek istemediyse de daha sonra onun konuşmasını dinlemek zorunda kaldı. Roma yasalarına göre bir suçlu yargı sonuçlanıp cezası belirtilinceye kadar asla cezalandırılamazdı. Bir kimsenin tutuklanıp belirli bir suç işlemekle suçlanıyor olması, onu tutuklayanlara bu kişiye karşı acımasızca davranma özgürlüğü vermiyordu. O günlerdeki Roma yasaları gerçekten oldukça adildi. Hem Pavlos'un buradaki yargılanması hem de daha önceki İsa'nın yargılanması olaylarına baktığımızda Roma yasalarının bile çarptırılıp ters çevrilebildiğini görüyoruz. Adalet, yasayı uygulayan kişiye dayalıydı. Günümüzde birçok insan yönetim biçimimizi ya da en azından yönetimde olan siyasi partimizi, ki bu parti hangi parti olursa olsun fark etmez, değiştirebildiğimiz takdirde bütün sorunlarımızın çözüme kavuşturulacağı hissine kapılıyor. Ne var ki bu tür değişiklikler geçmişte bizim var olan sorunlarımızın hiçbirini çözüme kavuşturmamıştır. Bizler beklenen çözümün hükümetlerde yapılacak değişikliklerle sağlanacağını zannediyoruz. Aslında bizim gerek duyduğumuz şey, değerli dostum, bizim yüreğimizin değişmesidir. Asıl değişmesi gereken yer bizim yüreğimizdir. Eğer değişmesi gereken bir şey varsa, bu şey sistem değil. Evet, bizim yüreğimizdir. Başkahin Pavlos'un ağzına vurmalarını emretmiş. Pavlos da buna karşılık olarak başkahine çok ağır bir söz söylemişti. Pavlos'un çok sessiz olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Gerçek alçak gönüllülük ve kırıklık, ne pahasına olursa olsun kişinin Tanrı istemine boyun eğmesi demektir. Pavlos yumuşak ve alçak gönüllü biriydi ama sesini çıkarmamakla kendisine reva görülen adaleti kabul edecek biri de değildi. Pavlos başkahini badanalı duvar olarak adlandırıyor. Sen beni Musa'nın yasası uyarınca yargılarken bu yasayı kendin çiğniyorsun. Buradan Pavlos'un ruhsal yasayı da çok iyi bildiğini anlıyoruz. Suçlu olduğuna mahkeme yoluyla karar verilmedikçe hiç kimseyi suçlayamaz ya da cezalandıramazsınız. Orada duranlar, sen Tanrı'nın başkahinini mi yeriyorsun dediler. 4. ayet. Pavlos bu kişinin başkahin olduğunu bilmemişti. Aslına bakılırsa Pavlos'un başkahini giyiniş biçimine bakarak tanımış olması gerekirdi. Pavlos Rab'be iman etmezden önce Yeruşalim'de yaşayan bir ferisiydi. Sanımca bu kanıt Pavlos'un bir görme kusuru olduğu ve bu nedenle iyi göremediği yolunda yapıla gelen iddiaları doğruluyor. Yani Pavlos'un gözleri iyi değildi. Pavlos'un mektuplarına geldiğimizde onun görme konusunda bazı şikayetlerinin olduğunu belirten başka sözlerle de karşılaşacağız. Pavlos, kardeşler, ben onun başkahin olduğunu bilmiyordum dedi. Çünkü halkımın başkahini hakkında kötü söylemeyeceksin diye yazılıdır dedi. Habercilerin İşleri 23 ayet 5. Ruhsal yasayı iyi biliyordu Pavlos. Bu yasayla ilgili tüm ayrıntılardan haberi vardı. Yasanın yöneticilere saygıyla davranılması gerektiğini söylediğini biliyordu. Bugün bizim unutmuş olduğumuz başka bir şey de budur. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı her kim olursa olsun, iyi ya da kötü olsun, yani ister beğenelim ister beğenmeyelim, bu kişilerin televizyonlarda kuklaları ya da çizgi filmleri gösterilmemelidir. Bunlarla alay edilmemelidir. Bu kişiler tutmuş olduğu makam nedeniyle alaya alınmamalıdır. Bizim bu makama saygı göstermemiz gerekir. İnsanlar olarak bizler yetkililere saygı göstermek durumundayız, zorundayız ve onlar için dua etmeliyiz. Rab onları korusun, onlara güç ve bilgelik versin diye dua etmeliyiz. Pavlos bu doğrultuda Romalılara yazdığı mektupta şöyle diyor: herkese ne gerekiyorsa onu verin. Vergi toplayana vergi, gümrük kesene gümrük, saygı gösterilmesi gerekene saygı, onur yaraşana onur. Pavlos'un bu mektubunun dolayısıyla bu sözlerinin bir akıl hastası olan İmparator Nero'nun yönetiminde olduğu bir zamanda yazmış olması da oldukça ilginçtir. Pavlos'un bu mektubunun dolayısıyla bu sözlerinin bir akıl hastası olan İmparator Nero'nun yönetiminde olduğu bir zamanda yazmış olduğunu da unutmayalım. Buna rağmen Pavlos ne diyor? Başta bulunanlara saygı gösterin. Onlar için dua edin. Pavlos bu kesimin Sadukilerden, öbür kesimin de Ferisilerden oluştuğunu anlayınca, kurulda sesini yükselterek kardeşler dedi, ben Ferisiyim, bir Ferisi oğluyum. Ölülerin dirileceğini umduğum için yargılanıyorum. Habercilerin İşleri 23 ayet 6. Paulus'un ne gibi bir geçmişten geldiği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Onun babası da kendisi gibi bir Ferisiydi ve herhalde varlıklı ve sözü geçen bir adamdı. Paulus, kendi savunmasını sürdürebilmek amacıyla bu iki grup arasında var olan bir anlaşmazlık konusuna değindi. Buradaki nokta İsa Mesih'in ölümden dirilmesi değildi. Bu nokta Ferisilerin ölümden dirilişe inanıp bunu umut etmeleri, Sadukilerin ise buna hiç inanmamalarıydı. Böylece Paulus mahkemeyi muhafazakarlar ile liberaller arasındaki bir ilahiyat tartışmasına dönüştürdü. Bunu yapmak çok kolaydı. İstediğiniz herhangi bir zamanda bu iki grubu birbirinin yakasına yapıştırabilirdiniz. İşte Paulus onları burada bir iki sözle birbirlerine düşürüyordu. Paulus bunu söyleyince Ferisilerle Sadukiler arasında bir sürtüşme oldu ve topluluk ikiye bölündü. Çünkü Sadukiler ne ölülerin dirilmesi, ne melek, ne de ruh diye bir şey vardır derler. Oysa Ferisiler bunlara açıkça tanıklıkta bulunurlar. Bunun üzerine büyük bir gürültü koptu. Ferisiler kesiminden bazı dinsel yorumcular ayağa fırlayıp çekişmeye başladılar. Biz bu adamda hiçbir kötülük bulmuyoruz dediler. Belki de gerçekten bir ruh ya da melek konuşmuş olamaz mı onunla? 7-9 ayetler arası. Ferisiler şimdi Paulus'a sırt çıkıyorlardı. Paulus'un bir Ferisi olduğunu anlayınca hemen etrafını sarıp onu savunmaya başladılar. 10. ayette şöyle diyor, sürtüşme büyüyünce komutan Paulus'u parçalamalarından korktu. Askerlere aşağı inmeleri ve Paulus'u zorla onların arasından alıp kışlaya götürmeleri için buyruk verdi. Doktor Luka burada sürtüşmenin epey büyüdüğünü söylüyor. Gerçekten Ferisilerle Sadukiler arasında tartışmalar büyük boyutlara ulaşmıştı. Paulus'un hayatının büyük bir tehlikede olduğunu sezinleyen komutan, Paulus'u ortalarından alıp uzaklaştırmaları için askerlerine emir verdi. Yoksa bu öfkeli kurul onu her an linç edip öldürebilirdi. Galio'nun kiliseyle devletin birbirinden ayrı olması şeklindeki görüşlerini incelerken, devletin haberci Paulus'u bu noktada savunduğunu ve bunun çok yerinde bir uygulama olduğunu söylemiştim. Burada da Romalı komutan, Paulus'a karşı açığa vurulan bunca nefretin gerçek nedenini anlayamadığı halde onu kalabalığın elinden bir kez daha kurtarıyordu. 11. ayette şöyle okuyoruz. Ertesi gece Rab Paulus'un yanında durup, cesur ol, korkma dedi. Yeruşalim'de benim için nasıl tanıklık ettinse Roma'da da tanıklık etmen gerekir. Burada Paulus'un Yeruşalim'e Tanrı'nın isteğinin dışında gitmemiş olduğunu bir kez daha görüyoruz. Tanrı'nın ruhu Paulus'a Yeruşalim'e gittiğinde zincirler ve çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıya rağmen Paulus Yeruşalim'e gitmiş ve o kentte Rab İsa Mesih için tanıklık etmişti. Şimdi de Rab ona Yeruşalim'de yaptığı tanıklık gibi Roma'da da kendisi için tanıklık yapacağını söylüyordu. Tanrı'nın Paulus'un yaşamına yönelik tasarısı buydu. Paulus daha önce Yeruşalim'de birçok kereler bulunduğu halde Rab için bu denli açık bir tanıklık edebilme fırsatına sahip olmamıştı. Şimdi de Rab ona kendisi için Roma'da tanıklık etme fırsatını tanıyordu. Buna göre Paulus'un Roma'ya gitmesi de Tanrı'nın isteği doğrultusunda olacaktı. Rabbin burada Paulus'u herhangi bir şekilde azarlamamış olmasına dikkat edin. Rab ona, hey Paulus, ben sana Yeruşalim'e gitme yoksa başım belaya girer dememiş miydim? Neden sözüme kulak asmadın diyerek ondan hesap sormadı. Tam tersine Paulus'u bu yönde isteklendirdi. İsteklendirmesinin nedeni onun Roma'ya gitmesini sağlamaktı. Gün ağarınca Yahudiler söz birliği edip yemin ettiler. Paulus'u öldürünceye kadar hiçbir şey yiyip içmemeye söz verdiler. Habercilerin İşleri 23 ayet 12. Eminim bütün bu olaylar yatışıncaya kadar bunlar epey acıkmış ve susamışlardı. Kan akıtma yolunda anlaşmaya girenlerin sayısı 40'ı aşkındı. Bunlar başkahinlerle ihtiyarlara gelip biz Pavlos'u öldürünceye kadar ağzımıza hiçbir şey koymamaya yemin içerek kendimizi bağladık dediler. Onun için şimdi siz kurulla birleşip daha kesin bilgi toplamak içinmiş gibi görünerek Pavlos'u önünüze getirmesini komutandan isteyin. Kendisi daha buraya yaklaşmadan biz onu öldürmeye hazırız. Habercilerin İşleri 23-13-15 ayetler arası. Pavlos'u öldürmek için düzenlenen entrika buydu ama Rab burada Pavlos'a kendisi için değişik bir tasarısı olduğunu açıklıyordu. Bu tasarıya göre Pavlos Roma'ya gidecekti. Ama Pavlos'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduklarını duydu. Varıp kışlaya girdi ve Pavlos'a bilgi verdi. Pavlos yüzbaşılardan birini çağırarak bu genci komutana götür dedi. Ona söyleyecek bir şeyi var. Yüzbaşı genci komutana götürdü ve şöyle dedi. Tutuklu Pavlos beni çağırdı. Bu genci sana getirmemi diledi. Sana bir diyeceği varmış. Habercilerin İşleri 23-16-18 ayetler arası. Pavlos burada Roma vatandaşı olmanın sağladığı haklarını kullanıyordu. Ve bu onun en doğal hakkıydı. Aynı zamanda Pavlos'un ailesiyle ilgili olarak yeni bazı şeyler daha öğreniyoruz. Pavlos'un bir kız kardeşi vardı ve ailesi Yeruşalim'de yaşıyordu. Komutan onu elinden tutup bir kenara çekti. Bana diyeceğin nedir diye sordu. Genç şöyle yanıtladı. Yahudiler anlaştılar. Pavlos'a ilişkin sözüm ona daha kesin soruşturma yapılsın diyerek yarın onu kurul önüne çıkarmanı senden isteyecekler. Onların isteğine kulak asma çünkü 40 kişiyi aşkın adam ona karşı pusuya yatmış bekliyor. Bunlar onu öldürünceye kadar hiçbir şey yiyip içmemeye ant içmişler. Şu anda hazırlar. Senin onayını bekliyorlar. Komutan genci salıverdi. Kendisine bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme diye buyruk verdi. 19-22 ayetler arası. Böylece komutan Pavlos'a karşı düzenlenen pusudan haberdar olmuştu. İsterseniz burada durup kısa bir noktaya değineyim. Bugün bazı yerlerde herhangi bir hastalığa yakalanan ya da hasta olan birine doktora gitme, seni iyileştirmesi için Rab'be güven diye öğütleyen sözüm ona süper, dindar dediğim birçok samimi, çok iyi niyetli insanlarla karşılaşıyorum. Elbette kardeşim, Rab'be zaten güvenmeliyiz ve güvenmemiz de gerekir. Ancak her zaman davamızı o büyük doktor olan Rabbin ellerine teslim etmeliyiz. O gerekli görürse her tür hastalığı tedavi edecek olan doktorları da sağlayacaktır. Pavlos yerine basitçe bana verdiğin bu haberler için teşekkür ederim ama ben Rab'be güveniyorum. Buraya kadar gelmekle zahmet ettin. Dediğim gibi ben Rab'be güveniyorum ve bana bir şey olmaz. Evdekilere benden çok selam söyle haydi güle güle diyebilirdi ama Pavlos burada sahip olduğu Roma vatandaşlığının kendisine kazandırdığı haklarını kullanıyordu. Aklını, mantığını kullanıyordu. Hiç kuşkusuz ona bu hakları Rab sağlamıştı. Ve bu haklardan da yararlanmasını istiyordu. Ne var ki bu bizim Tanrı'ya güvenmediğimiz anlamında hiçbir zaman anlaşılmamalıdır. Tam tersine biz Tanrı'nın kendi amaçlarını gerçekleştirmek için gerek duyduğu her çeşit yöntem ya da araçları kullanacağına güveniyoruz. Sonra yüzbaşılardan ikisini çağırıp gece saat 9'da Kayseriye'ye gidecek 200 asker hazırlayın dedi. Ayrıca 70 atlı ile 200 de kargılı hazırlayın. Bunun yanı sıra binek hayvanları sağlayın. Pavlos'u bindirip güvenlik içinde vali Felix'e götürsünler. Habercilerin İşleri 23-23-24. Ayetler. Pavlos'a Kayseriye'ye varıncaya kadar eşlik edecek olan bu asker birliği neredeyse bir ordu büyüklüğündeydi. İnsan Rab'be böyle mi güvenirdi? Tabii ki bu birliğin oluşmasını Yeruşalim'deki komutan emrettiyse de ondan böyle bir koruma sağlamasını Pavlos istemişti. Pavlos bunu yine kesinlikle Tanrı'nın istemi altında bulunarak istemişti. Çünkü Pavlos'un durumu çok kritikti. Hiç kuşkusuz Yahudiler ellerine geçirdikleri ilk fırsatta onu öldürebilmenin bütün yollarını deneyeceklerdi. Komutan Pavlos'u Kayseriye'ye Vali Felix'in önünde yargılanmaya gönderiyordu. Roma hükümetinin valilerinin karargahları ya da merkez olarak kullandıkları yer Kayseriye kentiydi ve bunlar Yeruşalim'e arada bir özel günlerde gelirlerdi. Vali Platus'un da oturduğu ve Filistin'i yönettiği yer orasıydı. Romalıların kurduğu kentin yıkıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Deniz kıyısında kurulmuş olan bu eski kent, insan gözüne gerçekten güzel bir görünüm sağlar. O Romalı yöneticilerin Yeruşalim'de değil de niçin Kayseriye'de oturduklarını anlayabiliyorum. İklim açısından Kayseriye daha yumuşak ve sıcak olduğu halde Yeruşalim daha sert ve serin geçer. Pavlos, Kayseriye'de görev yapan Romalı vali Felix'e gönderiliyordu. Böylece Pavlos, Yeruşalim'deki tehlikelerden uzaklaşmış olacaktı. Komutan şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan saygıdeğer vali Felix'e selam. Komutan vali Felix'e hitaben bir mektup da yazmış. Mektupta Pavlos'la ilgili olayları anlatmıştı. Mektupta kullanılan resmi hitap biçimine dikkat edin. O günlerde insanlar bugün bizim yaptığımız gibi imzalarını mektubun sonuna atmıyorlar ama adlarını mektubun başında açıklıyorlardı. Bu adamı, diyor Habercilerin İşleri 23-27'de, Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Askerlerimle üzerlerine yürüyüp onu ellerinden kurtardım. Çünkü onun Romalı bir yurttaş olduğunu öğrendim. Şimdi Yeruşalim'deki komutan Roma vatandaşlarını koruyarak görevini yerine getirdiğini Kayseriye'deki valinin bilmesini istiyordu. Kendisini suçlamalarının nedenini anlamaya çalışarak onu Yahudilerin kuruluna çıkardım. Onun kendi yasalarına ilişkin sorunlardan ötürü suçlu gösterildiğini ama ölümü ya da tutuklanmayı gerektirecek bir suçu olmadığını gördüm. Adama karşı bir düzen tasarlandığını haber alınca onu hemen sana gönderdim. Onu suçlu çıkaranlara da suçlamalarını sana bildirsinler diye buyruk verdim. Askerler kendilerine verilen buyruğa uyarak Pavlos'u aldılar, geceleyin Antipatris'e getirdiler. Ertesi gün onunla gidecek olan atlıları bırakıp kışlalarına döndüler. Atlılar Kayseriye'ye ulaşınca mektubu valiye verdiler ve Pavlos'u onun önüne çıkardılar. Vali mektubu okuyup Pavlos'a hangi yönetim bölgesine bağlı olduğunu sordu. Kilikya'dan olduğunu öğrenince, seni suçlayanlar geldiği zaman seni dinleyeceğim dedi. Pavlos'un Herodes'in sarayında tutulması için buyruk verdi diyor Habercilerin İşleri 23-28-35 ayetler arasında. Claudius Lysias'ın Pavlos'a karşı yapılan suçlamanın tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman anlamadığını görüyoruz. Ancak o bu sorunun Yahudilerin ruhsal yasalarıyla ilgili bir konu olduğunu biliyordu. Roma yasalarına göre ise Pavlos ölümü ya da cezaevine atılmayı gerektirecek herhangi bir suçla suçlanamazdı. Daha sonra da göreceğimiz gibi Pavlos'u suçlayanlar çok geçmeden Kayseriye'ye de geleceklerdi. Pavlos'un arkasından gitmeye hiç üşenmemişlerdi bile. Pavlos'la beraber yolumuza devam ettiğimiz sürece onun kendisini savunmaktan çok Rab İsa Mesih için tanıklık edebilme fırsatları aradığını göreceğiz. Rab İsa Mesih, Pavlos'un valiler, yöneticiler ve krallar önünde tanıklık edeceğini söylemişti. İşte şimdi bir bir onların karşısına çıkartılıyor ve onların önünde yargılanıyordu. Tanrı Pavlos'un bu deneyimlerden geçmesini çok daha önceden belirlemişti. Evet, Pavlos Tanrı istemi doğrultusunda hareket ediyor. Bu yolla Tanrı da kendi amaçlarını gerçekleştiriyordu.